Ayrım 6, Yörünge, Tesgaritsen, sayfa 86. 19 Temmuz, Cape Canaveral. Ne kadar uzakta olursa olsun bu görüntü Emma'nın nefesini kesmeyi başarıyordu. 39B fırlatma kulesine yerleştirilmiş Atlantis mekiği, turuncu renkli dev tanka ve katı yakıt roket iticilere bağlanmış halde gecenin karanlığında bir işaret feneri gibi yükseliyordu. Bu deneyimi kaç kez yaşamış olursa olsun fırlatma kulesindeki bir mekikle ilk karşılaşması onu her seferinde büyülüyordu. Hemen yanında duran mürettebatın geri kalanı da onun gibi sessizdi. Uyku düzenlerini değiştirmek için gece 2'de kalkmış, operasyon ve check-out binasının 3. katındaki odalarından çıkmış, onları uzaya taşıyacak devi bir de gece vakti görmek için oraya gelmişlerdi. Emma'nın kulağına bir gece kuşunun çığlığı çalındı. Ardından Atlantik'ten gelen bir esinti etraflarındaki sulak arazilerin bayık kokusunu alıp götürdü. Yerine bir ferahlık getirdi. İnsan böyle bir şeyin karşısında küçücük kalıyor, öyle değil mi dedi komutan Vance yumuşak Teksas aksanıyla. Diğerleri mırıltılarla onayladılar onu. Bir böcek kadar küçük dedi mürettebatın yalnız çaylağı Chenoweth. Bu onun mekikle ilk yolculuğu olacaktı ve heyecanı etrafında bir manyetik alan yaratıyor gibiydi. Ne kadar büyük ve görkemli olduğunu unutuyorum bazen. Ama sonra bir kez daha karşıma çıktığında tanrım diyorum şu güce bak. Hem de ona binecek şanslı piçlerden biri de benim. Hepsi aynı anda güldü. Ama bu kilisede toplanmış bir cemaatin sessiz ve utangaç gülüşü gibiydi. Bir hafta bu kadar mı yavaş geçer dedi Chenoweth bu kez. ''Bu adam milli olmaya can atıyor.'' dedi Vance. ''Aynen öyle, bir an önce yukarı çıkmak istiyorum.'' Chenoweth'in gözleri ihtirasla göğe çevrildi, yıldızlara. ''Nasıl bir şey olduğunu siz hepiniz biliyorsunuz ve ben o sırrı paylaşmak için sabırsızlanıyorum.'' ''Sır, bu sır yalnızca yukarı çıkma ayrıcalığını kazanmış birkaç insana aitti. Başkalarına anlatabileceğiniz bir şey değildi bu.'' Uzayın karanlığını, ayaklarınızın dibindeki mavi yer küreyi gidip kendi gözlerinizle görmeli, kendiniz yaşamalıydınız. Uzaydan dönen astronotların yüzünde çoğu o zaman o bilmiş gülümseme olurdu. Az sayıda insanın sahip olabileceği bir ayrıcalıkla dönüyorum diyen bir ifade. 2 yıl önce Atlantis'in kapısından çıkarken benzer bir gülümseme Emma'nın yüzünde de vardı. Yorgun bacaklarıyla gün ışığına çıkmış, kafasını kaldırıp muhteşem mavilikteki gökyüzüne bakmıştı. Yörüngede geçirdiği 8 gün boyunca 130 kez gün doğumuna şahit olmuş, Brezilya'daki orman yangınlarını ve Samoa'nın üzerindeki tayfunu görmüş, insanın içini acıtacak kadar kırılgan ve narin görünümlü bir dünyayı seyretmişti yukarıdan. Ve nihayet sonsuza kadar değişmiş bir şekilde dönmüştü. Şayet bir terslik olmazsa 5 güne kadar Chenoweth'le paylaşacaktı o sırrı. ''Şu retinalarımıza biraz ışık tutmanın zamanı geldi bence.'' dedi Chenoweth. ''Beynim kendini hala gece yarısında sanıyor.'' ''Gece yarısındayız zaten.'' dedi Emma. ''Bizim için bu şafak vaktidir millet.'' dedi Vance. Aralarında 24 saatlik ritmini yeni bir uyku uyanıklık düzenine en hızlı ayarlayan o olmuştu. Şimdi de yani gecenin 3'ünde tam günlük çalışmasına gitmek üzere O ve C binalarına yönelmişti. Diğerleri de onu takip ettiler. Yalnızca Emma kaldı dışarıda, durup bir süre daha Mickey'i seyretti. Önceki gün mürettebatın kaçış prosedürlerini son bir kez gözden geçirmek üzere fırlatma kulesine gitmişlerdi. Yakından ve gün ışığında bakıldığında mekik inanılmaz parlak ve akıl almayacak kadar devasa görünmüştü gözüne. Bir seferde tümünü görmek imkansızdı, parça parça bakmak gerekiyordu. Burun, kanatlar, göbekte sürüngen pulları gibi duran siyah seramikler. Gündüz gözüyle mekik ne kadar gerçek ve somut duruyorsa, şimdi de o kadar esrarengiz görünüyordu. Emma koşuşturma halinde geçen hazırlıklar sırasında kendini her türlü endişe ya da korku hissine kapatmış, bütün kuşkularını uzaklaştırmıştı. Yukarı çıkmaya hazırdı ne de olsa, canı gönülden istiyordu yukarı çıkmayı. Ama şimdi ufak da olsa bir korku hissetmeye başlamıştı. Bir kez daha baktı gökyüzüne, yıldızların buluttan bir örtünün arkasında kayboluşlarını seyretti. Hava değişmeye başlamıştı. Bir an bir titreme geldi üzerine. Dönüp binaya gitti. Işığa. 23 Temmuz, Houston. Debbie Hanning'in vücuduna yarım düzine tüp takılmıştı. Boğazındaki trakeotomi tüpü ciğerlerine oksijen vermek içindi. Sol burun deliğine sokulmuş nazogastrik tüp oradan yutağına, oradan da midesine iniyordu. Bir kateter idrarını alıyor, damarlarına takılmış iki kateter de vücuduna besin enjekte ediyordu. Bileğine takılı atar damar kablosu osiloskopa sürekli tansiyon bilgileri gönderiyordu. Jack yatağın başında duran serum şişelerine göz attı. Hepsi de güçlü antibiyotiklerdi. Kötüye işaretti bu. Kadının bir enfeksiyon kaptığını gösteriyordu. Gerçi iki haftadır komada olan bir hasta için alışılmadık bir durum değildi. Derideki her bir çatlak, her bir plastik tüp girişi bakteriler için hoş geldin çağrısıydı. Ve şu anda Debbie'nin kanında bir savaş sürüyordu. Jack durumu bir bakışta anlamıştı ama yatağının başında oturmuş, kızının elini bir an olsun bırakmayan annesine bir şey söylemedi. Debbie'nin yüzü solgundu, alt çenesi hafifçe sarkmıştı, göz kapakları yarı açıktı. Acı da dahil her şeyden habersiz derin bir komadaydı. Jack'in odaya girdiğini gören Margaret başıyla selamladı onu. ''Kötü bir gece geçirdi'' dedi sonra. ''Yine ateşi çıktı. Bu ateş nereden geliyor kimse bilmiyor.'' Antibiyotikler etkisini gösterecektir. Ya sonra? Diyelim ki enfeksiyonu tedavi ettik, sonra ne olacak? Margaret derin bir nefes aldı. Böyle olmasını kızım da istemezdi. Her yerine bir şey takılmış. Gitmesine izin vermemizi isterdi. Zaman pes etme zamanı değil. EEG'si hala aktif, yani henüz beyni ölmedi. Peki neden uyanmıyor o zaman? Henüz genç, yaşayacağı daha çok şey var. Buna yaşamak denirse tabii. Margaret kafasını eğip kızının eline baktı. Takılan onca serum iğnesi yüzünden yara bere içinde kalmıştı. Babası ölürken Debbie bana böyle bitmesini istemediğini söylemişti. Böyle yatağa bağlı, zorla beslenerek yani. Hep bunu düşünüp duruyorum, söylediği şeyleri. Bir kez daha kafasını kaldırıp Jack'e baktı. Sen olsan ne yapardın? Yani burada yatan senin karın olsaydı... Pes etmek aklımın ucundan geçmezdi elbette. Peki ya böyle ölmek istemediğini söylemiş olsaydı? Jack bir an durup düşündü bunu, sonra kendinden emin bir şekilde devam etti. Öyle olsa bile bu benim kararım olurdu, onun değil. O ya da başkası ne söylemiş olursa olsun hiç önemi yok. Sevdiğim birinden vazgeçemezdim ben, asla. Hele böyle onu kurtarmak için ufak da olsa bir şansım varsa... Bu sözleri Margaret'i rahatlatmış gibi durmuyordu. Elbette onun inançlarını, içgüdülerini sorgulamaya hakkı yoktu. Ama fikrini soran Margaret olmuştu. Ve Jack de aklından değil, yüreğinden kopup gelen bir cevap vermişti. Şimdi ise biraz pişman olmuştu böyle konuştuğu için. Margaret'in omzuna elini koyduktan sonra çıktı odadan. Öyle ya da böyle kararı doğa verecekti nasıl olsa. Vücudunda sistemik bir enfeksiyon olan komada bir hasta ölüm döşeğinde sayılırdı. Yoğun bakımdan çıkıp asansöre binerken keyifsizdi. Tatile başlamak için daha kasvetli bir ruh hali olamazdı herhalde. Hastanenin çıkış kapısına indiğinde ilk iş olarak köşedeki markete uğrayıp altılı bira almaya karar verdi. O anda tek istediği buz gibi bir bira ve yelkenliği hazırlamakla geçirilecek bir öğleden sonrasıydı. Belki bu şekilde Debbie Hanning'i biraz olsun çıkarabilirdi zihninden. Acil durum, cerrahi yoğun bakım ünitesi, acil durum. Anonsu duyar duymaz kafası ister istemez hoparlöre gitti. Debbie diye düşündükten sonra hızla merdivenlere koştu. Cerrahi yoğun bakım odası şimdiden hastane personeliyle dolmuştu. Kalabalığı yarıp monitöre baktı Jack. Ventriküler fibrilasyon mu? Kadının kalbi beyni canlı tutacak kanı pompalayamayacak kadar zayıf bir kas yığınına dönüşmüştü. Bir ampul epinefrin geliyor diye bağırdı hemşirelerden biri. Herkes geri çekilsin diye buyurdu bir doktor, elektroşok aletlerini Debbie'nin göğsüne bastırırken. Elektrik verilmesiyle birlikte kadının vücudu kısa bir anlığına havaya kalktı. Monitördeki gösterge de hızla yukarı fırladı ama hemen ardından dip çizgisine indi. hala ventriküler fibrilasyondaydı. Kalp masajı uygulamaya başlayan hemşirenin kısa sarı saçları göğüse yaptığı her baskıyla birlikte inip kalkıyordu. Debbie'nin nöroloğu Doktor Salomon, Jack'in geldiğini görünce dönüp ona baktı. Amiodarone verildi mi diye sordu Jack. Şimdi verilmeye başlandı ama işe yaramıyor. Jack bir kez daha ekrana baktı. Fibrilasyon bir dengeye oturuyor, düz bir çizgiye dönüşüyordu. 14 kez şok uyguladık dedi Salomon ama bir ritim yakalayamıyoruz. Peki ya direkt epinefrin? İşimiz Tanrı'ya kaldı, devam edin. Hemşire hemen epinefrin şırıngasını hazırlayıp uzun bir kalp iğnesine taktı. Jack iğneyi alırken mücadelenin aslında bittiğinin farkındaydı. Bu prosedür hiçbir şeyi değiştirmeyecekti. Ama yukarıda bir yerde karısına dönmeyi bekleyen Bill Hanning'in görüntüsünü aklından çıkaramıyordu. Bir de tabii az önce Margaret'a söylediklerini. Sevdiğim birinden vazgeçemezdim ben. Asla. Hele böyle onu kurtarmak için ufak da olsa bir şansım varsa. Bir an Debbie'ye baktı ve gözünün önüne Emma'nın yüzü geldi. Kompresyona devam edin dedi yutkunarak. Hemşire ellerini kaldırdı. Jack kadının göğsünü betadinle çabucak sildikten sonra iğnenin ucunu göğüsteki ksifoid çıkıntısının hemen altından soktu. Deriyi delip aşağı inerken kendi nabzının hızlandığını hissetti. İğneyi göğse negatif basınç uygulayarak sokmaya devam etti. Çıkan kan kalbe ulaştığını gösteriyordu. Hemen ardından şırınganın arkasına bastırarak bütün epinefrini enjekte etti. Sonra da iğneyi çıkardı. Kompresyona devam dedi monitöre bakarken. Haydi Debbie, lanet olsun, mücadele et. Bırakma bizi, bırakma Billy. Herkesin gözü monitöre kenetlenmiş, odayı bir sessizlik kaplamıştı. Çizgi iyice düzleşmişti. Kalp kası hücre hücre ölüyordu. Kimsenin bir şey demesine gerek yoktu. Yenilgi hepsinin yüzünden okunuyordu. O daha çok genç diye düşünecek. 36 yaşında. Emma ile aynı yaşta. Nihai kararı veren Doktor Salomon oldu. Bırakalım artık dedi sessizce. Ölüm saati 11:15. Kompresi yapan hemşire yavaşça geri çekildi. Debbie'nin bedeni parlak ışıkların altında beyaz plastik gibi duruyordu. Cansız bir manken gibi. 5 yıl önce bir NASA partisinde tanıştığı o ışıl ışıl, hayat dolu kadından eser kalmamıştı artık. Sonra Margaret da girdi içeri. Kadın bir an kendi kızını tanıyamamış gibi sessizce durdu başında. Doktor Salomon elini omzuna koyup her şey çok hızlı gelişti. Yapabileceğimiz bir şey yoktu dedi. Bill de burada olmalıydı dedi Margaret. Sesi çatlamaya başlamıştı. Hayatta kalması için elimizden geleni yaptık dedi Doktor Salomon. Çok üzgünüm. Ben asıl Bill için üzülüyorum dedi Margaret. Sonra kızının elini tutup öptü. O da burada olmak isterdi. Kendini hiçbir zaman affedemeyecek. Jack yoğun bakım odasından çıktıktan sonra hemşire masasındaki bir sandalyeye bıraktı kendini. Margaret'in sözleri kulaklarında çınlıyordu. O da burada olmak isterdi. Kendini hiçbir zaman affedemeyecek. Telefonuna baktı. Peki benim ne işim var burada diye düşündü. Memurlardan birinin masasından telefon rehberini alıp sayfaları karıştırdıktan sonra ahizeyi kaldırıp numarayı çevirdi. Lone Star seyahat diye açtı karşı taraf. Benim Cape Canaveral'a gitmem gerekiyor. 6. Bölüm Cape Canaveral. Jack kiralık arabasının açık camından Merritt adasının nemli havasını ve civardaki sulak arazinin bitki kokusunu içine çekti. Kennedy uzay merkezine portakal kurularının, derme çatma donut tezgahlarının ve sağda solda ıskartaya çıkmış füze parçalarıyla dolu hurdalıkların arasından geçen şaşırtıcı derecede kötü bir yol gidiyordu. Gün ışığı solmaya yüz tutmuştu ve hemen ileride tıkanan trafiğin göstergesi sayılabilecek stop lambalarını görebiliyordu Jack. Sabahki kalkışı seyredebilmek için uygun bir park yeri arayan turistlerin oluşturduğu bu kuyruğa çok geçmeden kendi arabası da takılacaktı. Bu karmaşayı yarıp ilerlemeye çalışmanın ya da Port Canaveral kapısına ulaşmanın bir anlamı yoktu. Zaten astronotlar bu saatte uyuyor olmalıydı. Hoşça kal demek için geç kalmıştı. Trafikten çıkıp arabanın burnunu geriye A1A karayoluna çevirdi. Sonraki durağı Cocoa kumsalıydı. Kokoa kumsalı Alan Shepard'ların ve gerçek Mercury yedilisinin zamanından beri astronotlar için bir eğlence merkezi haline gelmişti. Batıda Banana Nehri ile doğuda Atlantik Okyanusu'nun arasında kalmış, salaş denebilecek oteller, barlar ve tişört dükkanlarıyla dolu küçük bir kara parçasıydı burası. Tokyo Steakhouse'dan Moonshot Barı'na kadar her yerini çok iyi bilirdi Jack. Sabah sporunu bir zamanlar John Glenn'in de koştuğu kumsalda yapmışlığı vardı. Çok değil, daha 2 yıl önce Jetty Park'ında durup Banana Nehri'nin arkasından yükselen 39A fırlatma kulesine bakmıştı. Kendi mekiğine, onu uzaya götürecek olan kuşa yani. Bütün bu hatıralarının üzerinde acının gölgesi vardı. Yakıcı bir akşam üzeri çıktığı o uzun koşuyu hatırlıyordu mesela. Yan tarafına giren o ani, batıcı, onu dizlerinin üstüne çöktürecek kadar korkunç ağrıyı. Sonrasında acil serviste narkotiklerin verdiği sarhoşluğa rağmen gördüğü uçuş doktorunun ciddi yüzünü de hatırlıyordu. Ona verdiği kötü haberi de, böbrek taşı. Uçuştan bu sebeple çıkarılmıştı. Daha da kötüsü, uzay uçuşlarına dair geleceği tehlikeye girmişti. Böbrek taşı geçmişi bir astronotu sonsuza kadar yere bağlayabilecek sayılı rahatsızlıklardan biriydi. Mikro yer çekimi vücut sıvılarında susuzlukla sonuçlanan bazı fizyolojik değişimlere yol açıyordu. Ayrıca kemiklerden kalsiyum sızmasına da neden oluyordu. Bütün bu faktörler bir araya geldiğinde uzaydayken yeni böbrek taşları oluşması ihtimali artıyor ve NASA da bu riske girmek istemiyordu. Jack sonrasında astronot bölüğünde kalmaya devam etse de yukarı çıkamayacağı kesinleşmiş gibiydi. Bir umutla yeni bir uçuş görevine atanır diye bir yıl daha bekletecek ama ismi bir daha zikredilmedi. Johnson Uzay Merkezi'nin koridorlarında yeni bir uçuş arayışında dolaşan bir astronot hayaletine dönüşmüştü artık. Şimdi ise yine Canaveral'daydı ama bir astronot olarak değil, gidecek bir yeri olmayan, karnı aç ve keyifsiz bir turist olarak. 40 millik bir mesafe boyunca bütün oteller doluydu ve Jack araba sürmekten yorulmuştu. Nihayet arabayı Hilton Oteli'nin otoparkına bırakıp bara gitti. Mekanı son geldiğinden beri epey bir adam etmişlerdi. Yeni bir halı, yeni bar sandalyeleri, tavana asılı aşk merdivenleri falan. Oysaki eskiden salaş bir takılma yeriydi burası. Yorgun ve yaşlı bir turist kasabasının yorgun ve yaşlı bir Hilton barı. Kokoa kumsalında 4 yıldızlı oteller bile yoktu. Lükse en yakın yerdi Hilton. Kendine bir skoç söyleyip barın üstünde duran televizyona dikti gözlerini. NASA'nın resmi kanalı açıktı. Parlak ışıklar ve etrafındaki hayalet buharla Atlantis mekiğini gösteriyorlardı. Emma'nın uzaya gidiş biletini yani. Jack görüntülere bakarken o devasa gövdenin içindeki kilometrelerce uzunluktaki kabloları, sayısız düğmeyi ve veri yolunu, vidaları, mafsalları, somunları düşündü. Her an bir sorun çıkarabilecek milyonlarca parçayı. Bu kadar az sorun çıkması ayrıca bir mucizeydi aslında. Bu da o mucizevi seferlerden biri olsun lütfen diye düşünecek. Herkesin işine eksiksiz yaptığı, bir vidanın bile gevşemeyeceği bir uçuş. Öyle olmak zorunda. Çünkü benim emmam da içinde. Jack'in yanındaki bir bar taburesine oturan bir kadın, şu anda ne düşünüyorlar merak ediyorum dedi. Jack dönüp baktığında gözleri kısa bir anlığına kadının baldırına takıldı. Ayrıldıktan bir saat sonra unutacağınız kadar sıradan ama güzel yüzlü, şık ve ışıl ışıl bir sarışındı konuşan. ''Kim ne düşünüyor?'' diye sordu Jack. ''Astronotlar lanet olsun, nasıl bir boka battım diye düşünüyorlar mıdır acaba?'' Jack omuz silkip skoçundan bir yudum aldı. ''Şu anda hiçbir şey düşünmüyorlar, çünkü uyuyorlar.'' ''Ben olsam uyuyamazdım.'' ''Uyku düzenleri yeniden ayarlanıyor. 2 saat kadar önce yatmış olmalılar.'' ''İyi de benim gözüme uyku girmezdi ki. Sürekli oradan sıvışmanın bir yolunu düşünürdüm herhalde.'' Güldü Jack. ''İnanın bana, şu anda uyanıklarsa da o bebeğin tepesine çıkıp uzaya gitmeye can attıklarındandır.'' Kadın Jack'e tuhaf bir şekilde baktı. ''Siz de onlardan birisiniz, öyle değil mi?'' ''Öyleydim. Astronot bölüğündendim.'' ''Artık değil misiniz?'' Jack içkiyi dudaklarına götürdü. Buzların dişlerine sertçe çarptığını hissetti. ''Emekli oldum. Sonra boş kadeyi bırakıp ayağa kalktı. Kadının gözlerinde bir hayal kırıklığı gördü. Bir an durdu. Orada kalıp sohbeti devam ettirirse gecenin geri kalanının nereye gideceğini düşündü. Biraz hoşbeş, dahası da olması muhtemel. Ama onun yerine hesabı ödeyip Hilton'dan çıktı. Gece yarısı Jetty Park'ındaki kumsalda durup suyun ardındaki 39B kulesine baktı. ''Buradayım ben'' dedi içinden. ''Sen bilmesen de yanındayım.'' Sonra kuma oturup şafak vaktini bekledi. 6. ayının sonu. Sayfa 99.